Evital, ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Merve, nerelerdesin? Ne kadar çok yazan oldu. Daha az önce 10-15 tane mesaj vardı. Merve neredesin diye geldim. Bıraktığımı sananlar olmuş. Buradayım. Siz de buradasınız. Hadi başlayalım. Özlemişim ya bıdı bıdı konuşmayı mikrofona. Şimdi arkadaşlar, bugün benden uzun zamandır çok istenen bir konu vardı. Onunla geldim. Dikkat eksikliği bozukluğu, yani DEB, bunu konuşacağız. Tabii bu konuyu yine bir uzmanın görüşleri eşliğinde anlatacağım size. Doktor Gabor Mate. Şimdi bu konuyla alakalı çok fazla kaynak var. Neden Doktor Gabor Mate'yi seçtim? Çünkü arkadaşlar, yani amiyane tabirle söyleyecek olursam, eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar derler. Doktor Gabor Mate'de dikkat eksikliği bozukluğu var ve aynı zamanda 3 çocuğuna birden dikkat eksikliği bozukluğu tanısı konuluyor. Ondan sonra zaten işte Dağınık Zihinler kitabında bu yaşadıklarını uzun uzun anlatıyor. Bu konuya farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. O yüzden bugün onun kaynakları ışığında ilerleyeceğiz. Şimdi bugün DEB nedir? Yani dikkat eksikliği bozukluğu nedir? Neden olur? Nasıl görünür? Nasıl anlaşılır? Bunlara bir bakalım istedim. Bir de burada hemen bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. DEB'in ne olduğunu ciddi anlamda bilmeyenler böyle kendi kendilerine ya bende dikkat eksikliği bozukluğu var falan diyebiliyorlar. Yani çok cool bir şey olduğunu düşünerek. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Zaten bu bölümden sonra taşlar oturacaktır diye düşünüyorum. Hatta zaman zaman ben kendimde de olduğunu düşünüyordum böyle birkaç bir şeyden yola çıkarak, ama sonra anladım ki benimki yanından bile geçmeyen bir şey. Şimdi arkadaşlar, nedir bu dikkat eksikliği bozukluğu? Öncelikle bunun nedenleri arasında iki neden öne çıkıyor. Birincisi genler deniliyor. Yani genetik aktarım. İkincisi maruz kaldığımız olumsuz ebeveynlik. Bunun DEB'e yol açtığı söyleniyor. Ama DEB hakkında yazılan popüler kitaplara baktığımız zaman çoğunda bunun genetik olarak aktarılan bir bozukluk olduğu öne sürülüyor. Fakat Gabor Mate tam olarak böyle düşünmüyor. Yani olayı tamamen genetiğe bağlamıyor diyebiliriz. Kalıtımın tabii önemli bir etkisi var arkadaşlar, ama çevresel etkilerin de üzerinde durmak lazım diyor. Aynı zamanda DEB'i bir hastalık olarak kabul etmediğini de söylüyor. DEB bir zayıflıktır diyor. Herhangi bir hastalık olmadan görme yetimizin zayıflaması gibi, böyle düşünün. Ve asıl sormamız gereken şeyin bu zayıflıkların altında yatan fizyolojik bozuklukların ve bağlantılı psikolojik sorunların nereden geldiği, buna odaklanın diyor. Arkadaşlar, DEB için çok çarpıcı bir tanımla karşılaştım. 9 yaşında DEB'li olan bir kız çocuğunun babasına doktorun vermiş olduğu bir örnek bu. Diyor ki, kalabalık bir odanın tam ortasında durduğunuzu hayal edin. Etrafınızdaki herkes bır bır bır bır konuşuyor. İçlerinden biri bir anda size şöyle diyor. Falanca ne dedi? Bunu soruyor. İşte DEB'li bir beyin tam olarak böyledir diyor. Ne kadar zor değil mi? Ve bu sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de böyle. Yani asla durmak bilmeyen bir zihin, bununla baş başa kaldığınızı düşünün. Hani böyle bilgisayarda bir sürü sekme açılır ve bilgisayar yavaşlar ya, ne yapacağını şaşırır. Aynı onun gibi zihinleri böyle çalışıyor. Hatta Gabor Mate şöyle tanımlıyor DEB'li bir yetişkinin zihnini. Diyor ki, DEB'li bir yetişkinin asla durmak bilmeyen zihni, dengesi meczup bir kuş gibi bir süre oradan oraya uçup konar. Fakat hiçbir yerde orayı evi olarak benimseyecek kadar uzun süre kalamaz diyor. Dediğim gibi Gabor Mate'de de DEB var arkadaşlar ve kendi zihninden ölesiye korktuğunu söylüyor ve bir an bile kendi zihniyle baş başa kalmak istemediğini söylüyor. Mesela işte market kasasında beklemek ya da bir banka sırasında beklemek onun en büyük kabuslarından biri. O yüzden hep öyle anlar için acil durum kiti olarak yanında daima kitap taşırmış Gabor Mate ve diyor ki, her zaman zihnime onu besleyecek kırıntılar verdim. Sanki çiğneyecek bir şey olmazsa anında beni yutacak vahşi kötü bir canavarmış gibiydi diyor zihni için. Arkadaşlar, devli insanlarda şunlar oluyor. Gerçekleştirilemeyen planlar, başlanıp yarım bırakılan şeyler, tutulamayan sözler, her işi son dakikaya bırakmalar, her yere geç kalmalar, dürtüsel davranışlar, bağımlılık eğilimleri, mantıksız tepkiler, böyle birden ani öfke patlamaları, sürekli elini ayağını işte kafasını bir yerlere çarpma, sakarlıklar, bazen insanlar dibinize kadar geldiğinde bile onları fark edememe hali, Hızlı hızlı kopuk kopuk konuşmalar, kendini küçümseyen espriler, böyle kıpır kıpır eller, durmayan ayaklar, talimatları uygulamada ve hatırlamada zorluk çekmek, bir şeylerden vazgeçme konusunda büyük sıkıntılar yaşamak, aşırı sabırsızlık, muhakeme yoksunluğu, tez canlılık, o an istediği şey her neyse, bir aktivite olur, bir ilişki olur, her ne olursa olsun hemen ona sahip olma isteği ya da hemen yapmak istemek. Çaresizce bir arzu arkadaşlar bu. Yani kendine bir ara vermek isteyecek kadar kendinden yorulmak. Eğer bunlar size tanıdık geldiyse, bunlar devli kişilerin bazı özellikleri. Şimdi arkadaşlar, Gabor Mate bu durumu, yani debi ırsi bir beyin hastalığı olarak değil, altını çizelim, belli bir çevre ve kültürde yaşanan hayatın psikolojik bir sonucu olarak görüyor. Ve bireyin hangi yaşta olursa olsun bundan kurtulabileceğini söylüyor. Burası çok önemli. Ve ona gelen yetişkin danışanlar için şöyle diyor: 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarında farklı cinsiyetlerdeki bu insanlar hiçbir zaman uzun süreli bir iş ya da mesleği yürütmeyi başaramamışlar. Anlamlı ve taahhüt içeren bir ilişkiyi devam ettirmek bir yana, bir ilişkiye bile kolay kolay başlayamıyorlar. Bazıları hiçbir kitabı baştan sona okuyamıyor. Bazıları da bir filmin bile sonunu getiremiyor. Ruh halleri uyuşukluk ve keyifsizlik ile gerginlik arasında gidip geliyor. Kendilerine bahşedilmiş yaratıcı yeteneklerin peşinden gidilmemiş, başarısızlıkları olarak gördükleri şeyler konusunda derin bir hüsran yaşıyorlar. Öz saygıları sanki derin bir kuyuda kaybolmuş gibi diyor. Şimdi arkadaşlar, dikkat eksikliği bozukluğunu tanımlayan 3 ana unsur var. Bunlardan ikisi aslında tanı koymak için yeterli. Birincisi, dikkatinizi vermede güçlük çekme. İkincisi, dürtü kontrolünde güçlük, ki bu önemli. Üçüncüsü de hiperaktivite. Deb'in en belirleyici özelliği kendiliğinden istem dışı olarak beliren duymazdan gelme. Yani zihninizin orada olmaması. Yani bu öyle bir an ki, böyle ansızın dinlemekte olduğunuz şeyden karşınızda biri konuşuyor. Oradan bir anda kopuyorsunuz ve aslında hiçbir şey duymadığınızı, baktığınız şeyden aslında hiçbir şey görmediğinizi, odaklanmaya çalıştığınız şeyden hiçbir şey hatırlamadığınızı fark ediyorsunuz. O an oradan kopup gidiyorsunuz. İsteyerek yaptığınız bir şey değil bu. Bilgi ve talimatları kaçırıyorsunuz. Bir şeylerin yerini unutuyorsunuz. Konuşmaları takip etmekte zorlanıyorsunuz. Ve etraf Etrafınızdakiler sizin onları kale almadığınızı, asla onları dinlemediğinizi, hatta duymazdan geldiğinizi falan düşünüyorlar. Halbuki şöyle bir şey bu, sanki böyle kafanız bedeninizin çok üzerinde, yani uzayda böyle bir hava boşluğunda süzülüyor gibisiniz. Ama bazen çok yüksek bir motivasyona sahip olduğunuz şeylere odaklanabiliyorsunuz. Yani bu şey demek değil, hani devli insanlar hiçbir şey başaramıyor, öyle bir şey yok. Çok çok başarılı olan insanlar var. Hatta işte aynı anda bilmem kaç dil öğrenen de gördüm. Bunların hepsi motivasyonla alakalı. Hani çok dediğim gibi bir şeye böyle yüksek motivasyona sahip olduklarında odaklanabiliyorlar. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Evde bir kütüphaneleri var. Gidecekler, oradan bir kitap alacaklar. Kitap almaya gidiyorlar. Sonra orada başka bir kitap ilgilerini çekiyor. Onu açıyorlar. Orada bir şey okumaya başlıyorlar. Bir anda orada bir dipnot ilgisini çekiyor. Aa diyor, ne kadar enteresan. Bir bakıyorlar, internette sörf yapmaya başlamışlar o dipnotla ilgili. Sonra içeri gidiyorlar, üstlerine hırka almaya mesela üşüdüler. İşte gardırobu açıyor, hırkasını giyecek. Bir anda aklına esiyor. Dolabı indiriyor komple. Yazlık kışlık ayırmaya başlıyor. Ondan sonra aklına geliyor, yemek yapmam lazım diyor. Orayı öyle bırakıyor. Mutfağa gidiyor, yemek yapmaya başlıyor. Sonra oradan oraya, oradan oraya. Anlatabildim mi? Hani yani böyle uçuş uçuşlar yani. Sonra evde tüp patlamış gibi oluyor. Yani bir kitap okumak için çıktıkları yolda çok yorgun, bitik bir halde bulabiliyorlar kendilerini. Akşam o yatağa girdiklerinde bunun ızdırabını yaşayabiliyorlar. Hani ben ne yaptım ya bugün ızdırabı. Bu bazen bana da oluyor bu arada. Hani dev olduğumu düşünmüyorum ama ben de yaşıyorum bunu. Ya Merve, ben de bir arada kaldım. Acaba bende olabilir mi diyorsunuz? Bunu tabii bir uzmanla görüşseniz daha sağlıklı olur arkadaşlar. Keşke hemen şimdi bir uzmana danışabilseydim. Evimde, oturduğum yerden diyorsanız danışabilirsiniz. Beni uzun zamandır dinleyenler bilir. Her zaman önerdiğim bir dijital sağlık platformu var. Evital. Evital online bir platform. Burada psikolog ve diyetisyenlerin yanı sıra pek çok sağlık profesyoneliyle online olarak dilediğiniz yer ve dilediğiniz saatte randevu oluşturarak görüşebiliyorsunuz. Bu arada kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için 7'den 70'e herkes çok kolay bir şekilde kullanabiliyor Evital'i. Bir de bazen bir doktorla yetinmeyebiliyoruz. Sonuçlarımızı, raporlarımızı başka doktorlara danışmak istiyoruz ki bu çok iyi bir şey. Birçok farklı uzmandan görüş almak istiyoruz. Yine bu noktada Evital çok iyi bir seçenek arkadaşlar. Diyetisyene, psikoloğa gitmek istiyoruz fakat işten, güçten, trafikten, zamansızlıktan bir türlü gidemiyoruz. Evital online bir dijital platform olduğu için internetin olduğu her yerden yer ve zaman sorunu yaşamadan randevumuzu oluşturup bir sağlık profesyonelinden destek alabiliyoruz. Hatta az önce bir takipçim mesaj atmış. Merve, senin sayende Evital'de terapiye başladım. Boşanma sonrası bir süreç yaşadığını dile getirdi. İşten geldim ve az sonra seans var. Bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum demiş. Hayat kalitesinin arttığını söylemiş. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu arada Evital'i kullanan takipçilerimden çok güzel dönüşler alıyorum. O yüzden canı gönülden öneriyorum. Arkadaşlar, Evital'in amacı şu. Sağlığı daha erişilebilir bir hale getirmek. O yüzden mutlaka deneyimlemenizi isterim. Avantajlı seans paketleri var. Bütçenize uygun olan seçenekler mevcut. Taksit imkanınız da var. Merve, ben bir denemek istiyorum, çok merak ettim diyorsanız, psikolog ve diyetisyenlerle ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Bu arada sistemdeki bütün sağlık profesyonellerinin diplomaları onaylı, altını çizerim. Evital, Sağlık Bakanlığı tescilli bir platform. Bunun da altını çizmek isterim. Bir de arkadaşlar, Evital'de çok güzel mental testler var, ücretsiz. Kendini daha iyi tanımak isteyenlere bu testleri çözmelerini tavsiye ederim. Merve, bize özel indirim kodu yok mu? Var arkadaşlar. OSB25. Bu kodla %25 indiriminiz olacak Evital'de. Evital hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri açıklamalardaki linke davet ediyorum. Bize özel kodumuzu da açıklamalara bırakıyorum. Hadi devam edelim. Debli bir zihinde düzen için bir şablon, düzenin nasıl olacağına dair mental bir model olmayabilir arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünün, düzenli bir odanın nasıl gözükeceğini gözünüzde canlandırabiliyorsunuz değil mi? Ama bunu sağlayacak düşünce yapısına sahip olmayabilirsiniz. Debde böyle bir şey de varmış. Bu arada hepsi olacak diye bir şey yok. Herhangi bir şey atma konusunda şiddetli bir isteksizlik olabiliyor debli insanlarda. Düzen onlar için anlık ama kaos kaçınılmaz olabiliyor. Debli biri birine adres sorar, yol tarifini dinlerken yarısına geldiğinde ipin ucunu çoktan kaçırmış olur ve utancından tekrar soramaz, sezgileriyle o yolu bulmaya çalışabilir. Yalnız şuna tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Pek çok kişinin yanıldığı bir şey var arkadaşlar. Debde dikkatini bir noktada toplayamama olayı sürekli olmuyor. Bazı aktivitelere kendilerini böyle full fokus bir şekilde, odaklanmış bir şekilde bulabiliyorlar. Yani ilgi duyulan bir şeyse özellikle. Televizyon olabilir, oyun olabilir ki genelde bunlar edilgin dikkat dediğimiz şeyler. Yani zihne, beyin efor sarf etmeden otomatik pilotta dolaşma imkanı sağlayan şeyler bu edilgen dediğimiz. Ama etkin dikkat dediğimiz şey zihnin tam performansı, tam odaklanması, yani beynimizin güzel bir performans göstermesi. Burada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Debli bir beyin, düzenli bir iş yapılması ya da dikkatini daha az ilgi çekici bir unsura yöneltmesi gereken zamanlarda dikkatten yoksun olabiliyor. Yani devli biri odaklanabilmek için başka insanlara göre çok daha yüksek bir motivasyona ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bir de yine çok sık düşülen bir hata var. Debli bir çocuk mesela işte matematikte çok başarılı ama diğer dersleri iyi değil. O zaman ailesi şöyle diyebiliyor. Bak oğlum, işte bak kızım, demek ki isteyince odaklanıp yapabiliyorsun. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. İsteyerek yapmıyorlar bunu. Onların yerine karar veren duygusal ve nörofizyolojik güçler var. Göklerden gelen bir karar var. Öyle hissettim kendimi şu an. Şimdi arkadaşlar, Deb'in en yaygın karakteristik özelliklerinden biri düşünmeden konuşma ya da düşünmeden hareket etme, dürtüsel. Yani çok iyi kontrol edilemeyen duygusal tepkileri olabiliyor. İşte genelde başkalarının sözünü kesebiliyorlar konuşurken. Tahammülü yok çünkü, karşısındakinin konuşmasını bitirmesine tahammülü yok, sabırsız. Düşünmeden konuşabiliyor, önünü ardını düşünmüyor, planlamıyor. Çat diye söyleyebiliyor aklından geçeni. İhtiyaç duyulmayan şeyleri böyle ani bir hevesle alabiliyor, parasına puluna bakmadan. çok plansız alışverişler yapabiliyorlar. Hız tutkusu olabiliyor. Bir de arkadaşlar hiperaktivite dedik. Bu da zaten Deb'in üçüncü en belirgin özelliği. Hareketsiz kalmakta zorlanma. Bu da çok sık görülen bir şey. İşte eliyle ayağıyla ritim tutar. Bacaklarını otururken sallar, saçlarını böyle dolar. Tırnak yeme olabilir, diş gıcırdatma olabilir. Bazen gereksiz ve uzun konuşmalar yapabilirler. Ama hiperaktivite Deb teşhisi için elzem değildir diyor Gabor Mate. Bir de Deb'li çocuklar çok konuşabiliyormuş, bunu da söylüyor. Yetişkinlerde de bu olabiliyor. Çok hızlı ve çok fazla konuşma. Hatta bir danışanı hızlı konuşmasının nedenini şöyle açıklıyor. Diyor ki kafalarının içinde çok fazla sözcük, çok fazla ifade var. Eğer onları çok hızlı bir şekilde söylemezse unutacağından korkuyor olabilirler diyor. O yüzden böyle konuştuklarını söylüyor. Bir de arkadaşlar Deb'li bireyler özellikle böyle hafta sonları geldiğinde çok sıkılabiliyorlar. Çünkü yani hafta içi iş olduğu için, odaklanacak bir aktiviteler olduğu için dikkatlerini oraya kanalize ediyorlar. Fakat hafta sonu dikkatini çekecek ya da dikkatini dağıtacak bir şey yoksa can sıkıntısından kaynaklanan böyle bir hoşnutsuzluk, bir tiksinme hali gelebiliyormuş. Belirgin bir yönü ya da bir amacı olmayan acımasız bir baskı hissi gibi bir şey o hafta sonu yaşadıkları şey. Uzun vadeli ertelemeler çok sık görülüyor. Neden? Çünkü motive olmaları lazım arkadaşlar. Bir şey yapmaları için motivasyon gerekiyor. Bunun içinde ya işte başarısızlık korkusu olacak ya da ödül vaadinin yakın olması lazım. Hani bir işi yapmaları için. O yüzden genelde son dakikaya bırakırlar işte ödevlerini, işlerini. Hatta diyor ki Gabor Mate kendi yaşadığından yola çıkarak, lisede ya da işte üniversitede teslim tarihinden önceki gece başlamadığım hiçbir ödevim, hiçbir kompozisyonum olmadı diyor. Hep böyle son dakika golü. Yani yumurta kapıya dayanınca yapmış her şeyini. Deb'li insanların çoğunda da bunun görüldüğünü söylüyor. Merve, peki Deb'li olup çok başarılı olan insanlar var. Evet, var arkadaşlar. Gabor Mate zaten onlardan biri. Bu nasıl oluyor bu kadar zorluğa? Şimdi arkadaşlar, evet, Deb hayatın bazı alanlarını mahvedebiliyor. Ama bir işkoliğin, bakın Deb'li bir işkolikten bahsediyorum. Profesyonel alandaki başarısı, iş alanındaki başarısı onun başka alanlardaki ciddi problemlerini maskeliyor olabilir. Yani başarısız olacaklar diye bir şey yok. Ayrıca zaten Deb'in dereceleri var, çeşitleri var. Hepsi aynı değil. Şimdi gelelim sebeplerine arkadaşlar. İnsan beyninin yapısı ve fonksiyonlarının genetik şeması çevre ile etkileşimle birlikte gelişiyor. Deb beyin merkezindeki biyolojik arızaları yansıtıyor. Ama altında yatan biyolojik nedenler de dahil pek çok unsuru kişinin yaşamış olduğu fiziksel, altını çizerim, ve duygusal deneyimlerle aslında ayrılmaz şekilde bir bağlantısı var. Şimdi evet, Deb'de genetik olarak bir yatkınlık söz konusu olabilir ama sadece bu yatkınlık yetmiyor. Yatkınlık şu: sadece şartlara bağlı olarak bir şeyin meydana gelme olasılığını arttırıyor değil mi yatkınlık? Ama asıl sonuç pek çok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Peki nedir bu faktörler? Şöyle kısaca bir bakacak olursak. Mesela çatışmalı bir evlilik, böyle bir aile ortamında büyüdüyseniz. Nedir bu çatışmalı evlilik? Bunu çok sık duyuyoruz ama ne demek? Şimdi çatışmalı bir evliliğin en belirgin özelliği şuymuş arkadaşlar. Eşlerin birbirlerinden tatmin olmamaları, birbirlerine kızgın olmaları bu. Ama çatışmalı bir ilişkide atmosfer yoğun olarak negatif olsa da genellikle aynı yoğunlukta da son derece tutkulu yakınlaşmalar yaşanabiliyor. Çok enteresan değil mi böyle bakınca? Ama bu çatışmanın bağımlılık yapan bir tarafı olabiliyormuş çiftler için. Neden böyle? Çünkü çatışmak istemiyorlar evet, ama birbirleriyle etkileşime geçmek için artık çatışmaktan başka bir yolda bulamıyorlar böyle bir ortam. Belki anneniz babanız evet sizi deliler gibi sevmiş olabilir. Orada hiçbir sorun yok. Sizden yana hiçbir sorun yok ama birbirleriyle olan bu çatışmaları nasıl bir şey? O fırtınalı denizdeki gemide yol alan yolcularsınız hepiniz o ailede. Nasıl etkilenmeyeceksiniz değil mi? Şimdi Gabor Mate kendi evliliğiyle ilgili çok samimi açıklamalar yapmış arkadaşlar. Yani kendisinin aslında ne kadar el iyisi olduğunu ama ev delisi olduğunu saklamamış. Yabancı sayılabilecek insanlara karşı çok iyi olduğunu, işte onların hep yardımına koştuğunu, onlara karşı iyiyken bu aynı şeyi eşine ve çocuklarına gösteremediğini söylemiş. İşte her çağırana koşuyordum diyor, çok çalışıyordum, işkoliktim, ailemi korkunç ihmal ettim diyor. Bunları niye yaptım? Çünkü önemli biri gibi görünmek istedim. Böyle bir çabam vardı diyor. O yüzden herkese evet diyordum diyor. Hatta diyor ki başkalarına karşı olan bu aşırı süslü sorumluluk duygusunu tatmin etmeye çalışırken gerçek anlamda vazgeçilmez olduğum insanlara karşı sorumluluklarımı ihmal ettim. Tüm dünyaya karşı olan bu görev duygusu sadece dev ile sınırlı olmasa da onun en tipik özelliklerinden biridir diyor arkadaşlar. Tüm dünyaya karşı olan bu görev duygusu, herkesin yardımına koşmak. Hatta şöyle iddialı bir cümle kurmuş. Devli olup da bu özelliği olmayan insan yoktur diyor. Sizde varsa arkadaşlar, bunu yok mu var mı bir yazın bana, merak ettim. Gabor diyor ki insanlar beni işte her zaman çok yoğun, çok telaşlı, çok ısrarcı biri olarak bilirler diyor. Ve diyor ki bir de diyor bu azimli kişiliğin hafta sonu kederi adını verdiğim bir durumu vardı diyor, az önce bahsettiğim şey. İşte cumartesi sabahları kalkardım, bir çöküntü olurdu, işte her yanımı içim çekilmiş gibi bir uyuşukluk sarardı. Bir kitap ya da bir gazeteye gömülürdüm ya da işte somurtkan bir surat atla pencereden dışarı bakardım diyor. Sadece kasırga gibi geçen haftanın bitkinliğinden değil, ne yapacağımı bilmediğimden diyor. Bunun altını çizerim. Ne yapacağımı bilmediğimden. Hafta içi günlerdeki o adrenalin olmadan ne odaklanabiliyordum, ne de bir amacım, ne de bir enerjim vardı diyor. Çok tükenmiş ve asabiydim diyor. Ne bir şey yapabiliyordum, ne de dinlenebiliyordum diyor. Bu hafta sonu kederi adını verdiği şey arkadaşlar. Ve bütün bunların sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Karısı majör depresyona giriyor. Ya düşünün, eşi dünyaca ünlü bir doktor, ki o zaman ünlü değildi belki ama yine de bir doktor eşi. Neden böyle oluyor? Çünkü evin bütün yükü kadının omuzlarında ve eşi gerçekten onu çok fazla ihmal ediyor. Yani Gabor Mate ihmal ediyor ve bunun farkında bile değil. Bu arada kadının asıl mesleği ressamlıkmış arkadaşlar ve Gabor Mate diyor ki benim diyor onun mesleğini ikincil önemli bir şey olarak gördüğümü de hissediyordu diyor. Bu da onu çok üzmüştür, yaralamıştır eminim. Ne kadar bencil davrandığını sonradan fark ediyor Gabor Mate ve bunu çok samimi bir şekilde itiraf ediyor. Ve Gabor eşinin majör depresyonunu aylar sonra fark etmiş, düşünün. Yani duygusal olarak o kadar ihmal etmiş eşini. Ve diyor ki eşim diyor bu kırılganlığıyla, bu terk edilmişliğiyle, bu öfkesiyle çocuklara annelik yapmaya çalıştı diyor. Çocuklarımıza böyle bir ruh hali içinde ebeveynlik yaptık diyor. Bakın işte tam bir çatışmalı evlilik Gabor ve eşinin yaşadığı. Şimdi söyleyeceğime lütfen dikkat, özellikle de ebeveynler. Gabor Mate diyor ki küçük çocuklar yetişkinlerin gerekçelerini anlayamazlar. Bir ebeveyn eğer sürekli ortadan kayboluyorsa onun o çocuğa duyduğu sevgi çocuk için pek bir şey ifade etmez. Çocuk bir terk edilmişlik hissi duyar ve bilinç dışında anne ve babası için hayatta ondan çok daha önemli şeyler olduğunu, kendisinin anne ve babasının ilgisine değer olmadığı gibi bir duygu deneyimler. Önce farkında olmadan kendisinde bir sorun olduğunu hisseder, ihtiyaçlarının karşılanması için aşırı bir çaba göstermeye başlar, işte talepkar bir göz teması kurar, yaramazlık yapar ya da anne ve babasının onayını almak ve dikkatini çekmek için onları mutlu etmeye çalışabilir diyor. Ne kadar çarpıcı değil mi? Ve yapılan çalışmalar var arkadaşlar. Ebeveynler ya da kardeşlerde dev olması durumunda o ailedeki bir çocukta dev görülme riskinin istatistiksel olarak çok yükseldiğini söylüyor bu araştırmalar. Hatta bir bulguda dev olan kişinin birinci derece akrabalarında alkolizm, depresyon, anksiyete, bağımlılık, obsesif kompulsif bozukluk ya da Tourette sendromu, yani işte istemsiz tikler, hareketler, sesler çıkarma, bunların daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Ve Gabor diyor ki dev gibi beyin zihin problemlerinin ebeveynlerinin fonksiyon bozukluğu ya da psikolojik sorunlarla boğuştuğu ailelerde ortaya çıkması çok daha olasıdır diyor. Bir de çok çarpıcı bir çalışma var arkadaşlar. 1982 yılında yapılan bir çalışmada klinik popülasyondaki dev hastaları arasında evlatlık verilmiş olan çocukların geri kalanların 8 ila 16 katı bir çoğunluğu oluşturduğu saptanmış. Yani Gabor diyor ki eğer sizde dev varsa evlatlık olma ihtimaliniz ortalamanın çok üzerinde olabilir. Bir de ikizlerden birinde DEB varsa diğerinde de olma ihtimali %50-%60 kadarmış. Evlatlık verilen çocuklarda neden DEB olasılığı yüksek demiş olabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar anne hamileliği boyunca muhtemelen çok büyük bir stres altında, istenmeyen bir gebelikte karşı karşıya olduğu için o yoğun strese maruz kaldığından dolayı bu olmuş olabilir diyor. Sadece tabii stres yetmiyor. Bir de çocuk doğduktan sonra muhtemelen birkaç kere bakıcı değiştirdi. Yani güvenli bir ilişki kuramadı. İşte biyolojik anneden doğar doğmaz koptu. Bir sürü sebebi var. Bir de şu var arkadaşlar. Aynı ailede büyüdüğünüz kardeşiniz ya da işte abiniz, ablanız, onlar DEB olmayabilir. Bu nasıl oldu demiş olabilirsiniz. Evet, görünüşte sizi aynı insanlar büyüttü gibi görünüyor. Aynı ailede büyüdünüz ama öyle değil. Yani bir annenin 8 çocuğu varsa ortada 8 ayrı anne vardır. Kendi kardeşlerinize, işte abiniz, ablanıza bakın. Hatta bir sorun, annemiz babamız sizce nasıl bir ebeveyndi diye. Eminim başka birinden bahsediyor gibi hissedeceksiniz. Herkes ayrı bir şey söyleyebilir. Hatta bugün bu Şakir Paşa ailesi var ya, onu izlerken aklımdan tam olarak bu geçti. Dedim adamın oğluna davranışına bak, kızına nasıl davranıyor, prensesin falan diyor. Oğlunu da yerden yere vuruyor. Ya da bir psikologla görüştüğünüzde size şöyle bir soru sorabiliyor. Siz ailenin kaçıncı çocuğusunuz değil mi? Mesela işte ailede ikinci doğan ya da en son doğan çocuklar çok daha özgür büyüyorlar. İlk çocukta çünkü aileler o acemiliğini atıyor. Ondan sonra son doğan çocuk tabii çok daha farklı oluyor. Yani bizi evet aynı ebeveynler büyütüyor baktığınız zaman ama sadece adı aynı. Yani insanın bir yılı bir yılını tutmuyor. Ekonomileri değişiyor, insanların ruh halleri değişiyor. Ya da işte bir annenin 20'li yaşlarında doğurduğu çocuğa bakışıyla 40'lı yaş derdeki aynı olabilir mi? Aynı sabrı gösterebilir mi? Değil mi? Yani nasıl aynı anne baba bizi büyütecek ki? Aynı ailede olmanızın hiçbir anlamı yok o yüzden. DEB'in bir başka nedeni de Gabor Mate'nin duygusal alerjiler adını verdiği şey arkadaşlar. Bunu şöyle örneklemek istiyorum. Mesela işte biri size çok hafif bir gerginlikle bir şey söylüyor. Ya böyle belli belirsiz bir gerginlik, dışarıdan fark edilmeyen bir şey ama siz onu o kadar yoğun algılıyorsunuz ki sanki böyle size bağırmış, size küfretmiş, sövmüş gibi algılayabiliyorsunuz. İşte buna hipersensitif deniliyormuş arkadaşlar. Yani işte duyarlılık, hassasiyet, ki bu sözcüğün kökeninde hissetmek var. Duyguların derecesini yansıtan bir şey. Şimdi bu sözcüğün çeşitli anlamları var arkadaşlar. Bunlardan özellikle 3 tanesi debli bir çocuğun tanımını yapar diyor Gabor Mate. Birincisi, harici uyaran ya da zihinsel etkenlere karşı çok açık ya da şiddetli biçimde etkilenen. İkincisi, çok kolay kırılan ya da duygusal olarak çok kolay incinen. Üçüncüsü, küçük değişiklikleri kaydeden ya da bunlara karşılık veren. Devli çocukların ekstra alıngan olabileceğini ifade ediyor Gabor Mate. Duygusal alerji dediği şey işte bu yüksek alınganlık seviyesi. Nietzsche'nin dediği gibi acıya karşı rafine bir hassasiyet arkadaşlar. Ve gelelim bağlanma figürümüzle olan ilişkimizle DEB'in ilgisine. Gabor Mate diyor ki sağlıklı bir beyin gelişimi için emzirmeden daha da önemlisi, altını çizerim, bebeğin içinde bulunduğu ortamdaki duygusal güven ve sıcaklıktır. Bu güvenlik hissi ebeveynlerin sevgisi ve olası iyi niyetlerinden çok daha fazlasıdır. Kontrol edilebilirliği daha düşük olan bir değişkene bağlıdır. O da şudur: psikolojik dengelerini sarsabilecek streslerden uzak durabilme özgürlükleri. Bunlar öz denetleme için gerekli olan nörofizyolojik devre bağlantılarının oluşabilmesi için bebeklik süresince sakin ve tutarlı bir duygusal ortam için temel gereksinimdir arkadaşlar. Bunlar olumsuz etki aldığında DEB için kapılar aralanabiliyor. Şimdi arkadaşlar, Dr. Daniel Siegel'ın şöyle bir sözü var, çok çarpıcı bence. Diyor ki bebekliğin ilk dönemlerinden itibaren duygusal hallerimizi dengeleme becerimizin hayatımızdaki önemli bir kişinin aynı anda benzer bir zihin durumu yaşadığını hissetme deneyimine bağlı olduğu görülmektedir diyor. Yani korteksin dikkat ve öz denetlemeden sorumlu olan bölgeleri anne figürü olarak adlandırılabileceğimiz kişiyle olan duygusal etkileşimle karşılıklı olarak gelişir diyor. Ki bu genellikle biyolojik anne olsa da direkt öz bakımımızı veren kişi de olabilir. Biz anne diyoruz ona kısaca. Şimdi Gabor Mate diyor ki arkadaşlar, çocuğun beyin devrelerinin oluşumu annenin duygusal durumunun etkisi altında oluştuğu için Deb'in bebeğe annelik yapan kişinin onunla arasındaki duygusal etkileşimi etkileyen streslerle başladığına inanıyorum diyor. Çok çarpıcı değil mi? Yani arkadaşlar, annenin ruh halleri bebeğin beynindeki devreleri etkiler demek istiyorlar. Hatta şöyle bir makale var. Bebeklerin annelerinin göz bebeğinden bile duygularını okuduğunu söylüyor bu makalede. Göz bebeği büyükse bebekler çok daha gülümsüyormuş. Annelerinin göz bebekleri büyükse, eğer küçükse daha az gülümsüyorlarmış. Yani gözler annenin bilinç dışı duygu durumlarının güçlü bir aktarıcısıdır deniliyor. Ki ilk doğduğumuzda işte anne ile bebek arasındaki etkileşim bilinç dışı düzeyde gerçekleşen bir iletimle oluyor değil mi? Yani bebek kelimeleri anlayamadığı için ne yapıyor arkadaşlar? Sadece duygusal mesajları okuyabiliyor. Ve annesinin ona nasıl baktığı, işte göz bebeği, ses tonu, vücut dili, bunları bebek analiz edebiliyor kendince doğduğundan itibaren. Ve annesinin duygusal güvenliğini tehdit eden her ne varsa bebeği de etkiliyor arkadaşlar. Hatta Gabor diyor ki Deb'li çocuğun sosyal işaretleri okumada yaşadığı zorluğun stres yüzünden dikkatsiz hale gelmiş bakım veren yetişkin ile arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor olması olasıdır diyor. Hatta diyor ki bağımlılıklar veya belki de fanatik dindarlık, işte internetin sanal gerçekliği gibi çeşitli yollarla arzu ettiğimiz insan temasının eksikliğini gidermeye çalışıyor olabiliriz diyor. Yani bunlara sığınarak sıcak ebeveyn teması ihtiyaçları konusunda en çok hayal kırıklığına uğrayan Deb'li çocuklar diyor. Ve bunlar en ciddi Deb'li yetişkinler olarak büyürler diyor arkadaşlar. Sıcak ebeveyn teması. Şimdi bunun beynimizle ne alakası var? Kısaca şöyle. Alnımızın arkasında, sağ gözümüzün yakınlarında beynimizin en önemli düzenleme merkezlerinden biri yer alıyor. Orbitofrontal korteks arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor? Sosyal zeka, dürtü kontrolü ve dikkat konuları bu işlere yarıyor. Ve son zamanlarda yapılan birçok araştırma bize gösteriyor ki orbitofrontal korteksin bozuklukları Deb ile yakından ilişkili. Bu kısım beynin ödül ve motivasyon aparatının merkezinde yer alıyor ve korteksin neredeyse tüm bölgelerinden daha çok zevk ve neşeyle bağlantılı kimyasallar, dopamin ve endorfin barındırıyor. Şimdi bu bölgeye kısaca OFK diyelim arkadaşlar. OFK, korteksin görme merkezleriyle olan bağlantıları üzerinden görsel, uzamsal oryantasyonda, yani nesnelerin boşluktaki yerini saptamada da rol oynuyor. Peki görsel uzamsal oryantasyonda bozulma olduğunda ne oluyor arkadaşlar? İşte başını çarpıyorsun, sakarlıklar yapıyorsun, fiziksel direktifleri takip ederken zorlanabiliyorsun ki bu Deb'in en belirgin özelliklerinden biri. OFK'nın dikkat kontrolü üzerinde de çok büyük bir rolü var. Dış çevreden vücudun iç durumuna kadar beynimize giren bütün bilgiler içinde hangisine odaklanacağımızın seçimine de katkıda bulunuyor. Bu da Deb olan insanlardaki odaklanamama sorununun cevaplarından. OFK dürtü kontrolünde de rol oynuyor. İşte beyinde acil duygusal dürtülerin ortaya çıktığı alt merkezler var. Bunları dizginlemeye yardımcı oluyor aynı zamanda. Ve sorunsuz çalıştığı zaman ne oluyor? Duygusal tepkilerimiz çok daha olgun oluyor. Yani dürtüsel olmuyoruz. Ama bu bağlantı bozulunca daha dürtüsel olabiliyoruz ki bu da Deb'in en önemli özelliklerinden biri. Ve yine çok önemli bir şey var. O da OFK her şeyden önce bebeğin İlk aylarında ve ilk yıllarında ona birincil bakım veren kişi, her kimse, biz anne diyoruz genelde, onunla olan etkileşimlerini kaydediyor ve deneyimlerin duygusal etkilerini saklıyor. Bakın ne kadar önemli. Peki bu ne işe yarıyor Merve demiş olabilirsiniz. Birincil bakım verenle olan ilk etkileşimlerimizin, yani annemizle olan ilk etkileşimlerimizin bu etkisi daha sonraki tüm duygusal tepkilerin ve etkileşimlerin oluşacağı bilinçsiz bir model. Şimdi örnek ver Merve demiş olabilirsiniz. Trafikte diyelim ki biri önünüze kırdı. Verdiğiniz tepki aslında siz onu o anlık bir tepki zannediyorsunuz ama hayır, bu OFK'nin bebeklik ve çocukluk dönemimizdeki öfke ve hüsranla ilgili en erken etkileri, siz onu ortaya koyuyorsunuz. Trafikte birbirine bağıran insanları gördüğünüz zaman aslında hayatının en erken dönemlerinin hikayesini sergileyen insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Öfke patlamalarınıza daha dikkatli bakın. Sağ prefrontal kortekse, yani beyninin bu bölgesi zarar görmüş olan insanların yaşadığı sıkıntılarla devli insanların yaşamış olduğu sorunlar birbirine aşırı derecede benziyor. Onlar da işte konudan böyle sık sık uzaklaşıyorlar, başladıkları sözün devamını getirmekte zorlanıyorlar ya da işte birini dinlerken odağa kayabiliyor, sürekli talimatları karıştırabiliyorlar, fiziksel dürtülerini zor dizginleyebiliyorlar, tecrübeyle öğrenme onlar için çok daha zor. Yani baktığınız zaman debe çok benziyor ama değil arkadaşlar. Şimdi bu korteksin kimyasal ve elektriksel fonksiyonlarında bozulmaya yol açacak tek şey beyinde meydana gelen ve bir yaralanma gibi devam eden fiziksel hasarlar değil. Debde beyin hasarı yok arkadaşlar ama beyin gelişiminde bir bozulma olmuş bu. Şimdi burada olay beyinde gelişen bir bozuklukla ilgili değil, altını çizelim. Bazı önemli beyin devrelerinin gelişmemesiyle ilgili bir şey DEB. Prefrontal korteksin sağlıklı gelişimi için gerekli olan şartlara yapılan bir müdahale söz konusu DEB'de. DEB için Gabor diyor ki UEB, yani uyum eksikliği bozukluğu, bunu daha uygun buluyor tanım olarak. Stres, lohusa depresyonu, evlilikteki işte çatışmalar, anlaşmazlık, ayrılık, boşanma, devli çocukların ailelerinde bunlar çok daha sık görülen şeyler. Hatta Russell Barkley diyor ki devli çocukların ebeveynleri ebeveyn olmak, öz saygı ve depresyonla ilgili sorunların yanında ebeveynlikle bağlantılı olmayan konularda da çok sayıda stresli konuyu gündeme getirir diyor. Bu ebeveynlerin stres kaynaklarından biri karı koca arasındaki ilişkidir. Ve devli çocukların ebeveynleri diğer çocukların ebeveynlerine göre kendi aralarında karı koca ilişkileriyle ilgili çok daha fazla sorun yaşarlar. 8 yıllık bir takip sürecinde devli çocukları olan ailelerin biyolojik ebeveynlerinin ayrılık veya boşanma deneyimlerinin diğer çocuklu ailelere göre 3 kat daha fazla olduğunu tespit ettik diyor. Devli çocukların anneleri kendilerini normal çocuk annelerine göre daha depresif, evliliklerinin ise daha sıkıntılı olduğunu belirtmiştir deniliyor arkadaşlar. Gabor diyor ki ciddi DEB vakalarında gördüğüm yetişkinlerin çocuklarını kötüleştiren, tekrarlayan temalar arasında aile kavgası, boşanma, evlat edinme, özellikle annede depresyon, özellikle babadan şiddet, bu psikolojik şiddet de olabilir, alkolizm ve cinsel istismar vardı diyor. Belki şiddet içermeyen ama yasaklayıcı derecede sert, öfkeli bir babayla büyümüş olabilirsiniz. Bu da DEB'de sıkça bahsedilen ebeveyn tiplerinden biri. Şimdi aranızda benim gibi ben çocukluğumu hiç hatırlamıyorum diyenler varsa arkadaşlar, Gabor Mate bunun nedenini şöyle açıklıyor. Çocukluk anılarınızın bu kadar puslu olmasının iki olası nedeni var. Ya hatırlamaya değer bir şey olmamıştır ya da hatırlamanızın sizin için incitici olabileceği çok fazla şey olmuştur diyor. Çok çarpıcı bir söz ve maalesef benimki ikinci. Devli çocukların %14 ila 25'inde ebeveyn alkolizmi geçmişi olduğu görülmüş arkadaşlar. Ve devli çocukların majör depresyon geçirmiş ebeveynlere sahip olma olasılığı diğer çocuklara göre çok daha yüksekmiş. Devli çocukların ebeveynlerinin genellikle geniş aileleriyle daha az temasta olduğu belirtiliyor. Yani kendi köken aileleriyle pek bir iletişimleri yok. Kopuklar. Yakın akrabalarını ve ailelerini çok sık ziyaret etmiyorlar. Yani zayıf akraba bağlarına sahipler. İşte öyle kalabalık, sevgi dolu bir aile ortamları yok diyor devli çocukların. Gelelim dalgınlık meselesine. Shakespeare'in Kral Lear'ında 4. perde 7. sahnede şöyle bir replik var arkadaşlar. Kral delirmiş. Ayağa kalkıp büyük üzüntülerimin dahiyane hissine kapılmam ne kadar katı. Dikkatim dağılıyor olsaydı daha iyi. Düşüncelerim de kederlerimden kopmalı demiş. Gloucester'ın Kral Lear'ın bu sahnesinde yaşadığı şey DEB'den kaynaklı dikkat dağınıklığına çok yakın bir deneyim. Şimdi arkadaşlar DEB'deki bu duymazdan gelme de dahil olmak üzere ayrışma, savunma ihtiyacından kaynaklanıyormuş ve bu psikolojik bir savunma biçimiymiş. Yani duygusal acıyla başa çıkmanın bir yolu o duymazdan gelme. Ayrışmanın asıl amacı bilinçli farkındalığı yaşadığımız bazı duygusal acılardan ayırmak diyor Gabor. Yani bunu bir tür psikolojik anestezi gibi düşünebilirsiniz diyor arkadaşlar ve devli bir kişi için duymazdan gelme bebeklikteki hızlı beyin gelişimi döneminde çaresizlikle birlikte duygusal incinme yaşandığında ortaya çıkan otomatik bir beyin aktivitesidir diyor. Yani bebeklikte yaşanmış bir şeyin neticesi aslında o duymazdan gelme. Duygusal çalkantılar ve bu zihindeki düşünce fırtınaları sebebiyle dikkat dağınıklığı, tabii hafızayı da mahveden bir şey. Devli insanlar günde sayısız kez başka bir odaya giderler. Yani normalde mutfağa gidecekken salona giderler. Ben buraya niye geldim derler. Buzdolabını açıp böyle dona kalırlar. Ne yapacağını unuturlar bir anda. Ne aradığını unuturlar bir yere gidip. İşte soğan almaya giderler, patatesle eve gelirler. Yani kısa süreli hafıza kayıpları devde meşhur olan bir şey. Psikolog Daniel Sharakter bu konu için şöyle söylüyor. Dikkat kaynaklarımız iç düşünceler ve duygular tarafından tüketildiği zaman dışarıdaki dünyayla başa çıkmak için geriye çok az şey kalır diyor. Ve Krishnamurti'nin dediği şu duyguyu çok sık yaşıyorlar depli olanlar diyor ki aktif olmaktan çıktığınız anda hemen bir sinirsel endişe hissi oluştuğunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Sanki canlı değil, uyanık değilmişsin gibi hissediyorsun. Bu yüzden devam etmelisin. Bir de yalnız olmaktan, tek başına yürüyüşe çıkmaktan, tek başına olmaktan, kitapsız, telefonsuz, konuşmadan, ellerinle, aklınla ya da kalbinle her zaman bir şey yapmadan sessizce oturma korkusu vardır. Bu size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Devde hiperaktivite çeşitli şekillerde yaşanıyor. Devli kişi kısa süre bile böyle hareketsiz kalsa çok rahatsız hissedebiliyor kendini. Bunu illa böyle fiziksel hareket gibi düşünmeyin. Zihinsel de olabilir ki zaten zihinleri böyle bir kasırgaya tutulmuş gibi işliyor. Çok büyük bir hareketlilik söz konusu. Hiperaktivitenin bir başka belirtisi de gözlerin sık hareketi arkadaşlar. Böyle devli olan bir kişiyle oturduğunuz zaman sanki böyle işte arkasından biri geçiyormuş gibi ortamı tarıyormuş gibi gözleriyle sanki böyle biri gelecekmiş de ona bakıyormuş gibi, başka birini arıyormuş gibi gözleriyle. Böyle bir göz taraması yapabilir devli insanlar. Yani illa hani fiziksel hareket değil demiştim ya, göz hareketi bile olabilir. Hiperaktivitenin bir başka bileşeni daha var. O da yüksek anksiyete diyor Gabor Mate. Yani devli olan insanlarda yüksek anksiyete de görülebiliyormuş hiperaktiviteyle beraber. Peki Merve, biz nasıl iyileşeceğiz diyorsanız buna apayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Hani bir bölüme böyle sığdırıp sıkışta bir şey yapmak istemedim. Uzun uzun anlatmak istiyorum. Ama beynimizin nöroplastisite, yani yeni bağlantılar, yeni yollar kurarak işte hali hazırda olanları değiştirebilme kabiliyeti var biliyorsunuz. Yani beynimizin değişmez olmaktan uzak olduğunu artık biliyoruz. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gabor Mate diyor ki dikkat eksikliği bozukluğu olan yetişkinin kendini daha derinden anlaması ve daha sonra kendi kendine ebeveynlik olarak tamamlayabileceğimiz bir görevi üstlenmesi gerekir. Sezen Aksu'nun dediği gibi bu kızı ya da bu adamı yeniden büyütmeliyim. Kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde öğütmeliyim, farkındayım. Farkındalık çok önemli bir mesele. Gabor Mate diyor ki eğer aktif olarak sevmeyi başarabilirsek ne dikkat eksikliği olur ne de bozukluğu diyor. Ve insanların yargıya ihtiyacı yoktur. Kabule ihtiyaçları vardır. Umarım kendi kendimizi yeniden doğurarak, yeniden büyüterek, yargılamadan, her şeyiyle kabul ederek kendimizi bağrımıza basıp yürekten koşulsuzca sevmeyi başarabiliriz. Size sesimle sarılıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu ay Şubat ayı içerisinde 12-13 bölüm yapmayı planlıyorum. O yüzden beni hangi platform üzerinden dinliyorsanız takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram'a da bekleriz. Evital ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. Bu arada bize özel indirim kodumuz OSB25. Bu kodla Evital'den %25 indirimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Detayları açıklamalara bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.